Ayrım 4.
Zamanımızın çoğunu bu avluda geçirirdik. Orada çalışır, yemeğimizi yer ve oynardık. Arka kapıda büyük bir ağaç yetişiyordu. Arka merdivenler onun çevresine yapılmıştı. Ağaçlar ön avluya o kadar yakındı ki onlara dokunabiliyor ve dallarını sallayan rüzgarı ve sonbaharda ağaçlardan dökülen yaprakları hissedebiliyordum. Eğrelti Oda ocağına birçok ziyaretçi geldi. Akşamları erkekler kamp ateşinin etrafında oturup kağıt oynarlar ya da avlanırlarken geçirdikleri maceraları anlatırlardı. Kuş avlarından, balık avlarından ve geyikleri orman boyunca kovalamaktan bahsederlerdi. Gece olduğunda bu neşeli arkadaş grubu ertesi günkü avı konuşarak ayrılırlardı. Konuklar uzun koridorda kendileri için konmuş yataklarda uyurlardı. Köpeklerin ve avcıların uyurken derin soluklarını hissederdim. Sabahları bu insanların ava giderken çıkardıkları ayak sesleri ve içtikleri kahvenin kokusu ile uyanırdım. Giderken birbirlerine iyi şanslar dilerlerdi. Ayrıca akşamları kasabadan dönen insanların bindikleri ve geceleyin bir ağaca bağladıkları atların nal seslerini de hissederdim. Atlar ve avcılar koşmak için sabırsızlanırlardı. Her şey hazır olduğunda neşeyle bağırarak önlerinde köpekleri olduğu halde atlarını koştururlardı. Öğlene doğru et kızartmak için hazırlanılırdı. Hizmetkarlar bahçedeki derin çukurda bir ateş yakarlar ve üzerine büyük sopalar yerleştirirlerdi. Etler bunlara asılır ve pişmesi için sürekli olarak çevrilirdi. Masa hazırlanıncaya kadar pişen etin kokusu beni bir hayli acıktırırdı. Bu hazırlıklar arasında avcılar ve köpekler terlemiş, yorgun, aynı zamanda da huzursuz bir vaziyette dönerlerdi. Çünkü bir tek geyik dahi yakalayamamışlardı. Hepsi en azından bir geyik gördüklerini, fakat çok yakınında olmalarına rağmen onu yakalama şansına sahip olamadıklarını söylerlerdi. Kısa bir süre sonra huzursuzluklarını unuturlar ve hep birlikte ateşte çevrilmiş etten oluşan nefis yemeği yemek üzere masaya otururduk. Bir yaz Eğrelti Ota ocağında iken bir ata sahip oldum. Adını Kara Güzel koydum. Çünkü aynı isimde bir atın meşhur öyküsünü yeni okumuştum. Öyküdeki ata benziyordu. Parlak siyah derisi ve alnında beyaz bir yıldızı vardı. Onun sırtında birçok mutlu saatler geçirdim. Genellikle atımı öğretmenim yürütürdü. Fakat bazen emniyetli hissettiğinde ipi bırakırdı. O zaman atım istediği yöne giderdi ya da patikanın yanındaki otları ve yaprakları yemek için dururdu. Ata binmek istemediğim sabahlar kahvaltıdan hemen sonra öğretmenimle birlikte ormanda yürüyüşe çıkardık. İnekler ve atların yapmış oldukları dar patikalardan başka yolun bulunmadığı ağaçlar arasında dolaşırdık. Bazı yerlerde asmalar ve çalılıklar o kadar sıktı ki aralarından geçemez etrafını dolaşırdık. Eve daima kollarımız her çeşit yabani çiçek ve otlarla dolu olarak dönerdik. Bazen kardeşim Mildred ve kuzenlerim ile birlikte yabani meyve toplamaya giderdim. Onları yemezdim, fakat kokuları hoşuma giderdi. Ayrıca onları otların ve yaprakların arasında bulmak eğlendirirdi beni. Birlikte ceviz arardık ve ceviz kabuklarını kırıp içini yemelerinde onlara yardım ederdim. Dağın eteğinde bir demir yolu vardı. Çocuklar buradan geçen trenleri seyretmeye bayılırlardı. Bazen şiddetli bir bağırma sesiyle ailece ön avluya koşardık. Kardeşim bir inek veya atın raylar üzerinde uzanmış olduğunu heyecanla anlatırdı. Bir mil kadar uzağımızda dar ve derin bir vadi üzerinde bir demir yolu köprüsü vardı. Üzerinde yürümek çok zordu çünkü köprünün tahtaları birbirlerinden öylesine uzak ve dardı ki sanki bıçak üzerinde yürüyor gibi bir duyguya kapılırdınız. Bir gün gerçek bir macera yaşayıncaya kadar bu köprüden hiç geçmemiştim. Mildred, Miss Sullivan ve ben ormanda gezerken yolumuzu kaybettik. Saatlerce bir patika bulamadan dolaştık. Aniden Mildred bağırdı. Demiryolu köprüsü şurada. Bunu denemekten başka yolumuz yoktu. Hava kararmaya başlamıştı ve köprü eve giden en kestirme yoldu. Demirleri ayaklarımın ucu ile izlemek zorundaydım. Ancak korkmuyordum. Uzaktan gelen belli belirsiz bir gürültü doyuncaya kadar da başarıyla yürüdüm. Kardeşim, "Treni gördüm!" diye haykırdı. Bir dakika sonra tren üzerimizden hızla geçti. Oysa biz köprünün raylara destek sağlayan ayaklarına tırmanmıştık bile. Tren başımızın üzerinden geçerken makinenin sıcak soluğunu hissettim. Duman ve iz nefes almamızı güçleştirmişti. Tren geçerken köprü öyle sallanıyordu ki neredeyse düşeceğimizi düşünüyordum. Tren gittikten sonra yeniden köprüye çıktık. Bunu yapmak çok güçtü. Geç vakit eve döndüğümüzde orada kimseyi bulamadık. Bütün aile bizi aramaya çıkmıştı. Boston'a ilk ziyaretimden sonra hemen her kışı kuzeyde geçirdim. Bir keresinde New England'da da bir köye ziyarete gitmiştim. Donmuş göller ve geniş karlı tarlalar vardı. Orada kar ile ilgili birçok şey öğrendim. Ağaçlardan ve çalılardan bütün yaprakların döküldüğünü keşfettiğim zaman çok şaşırdım. Kuşlar göç ediyor ve geride bıraktıkları boş yuvaları karlarla doluyordu. Güneş parladığı zamanlarda bile hava soğuktu. Otlar ve çalılıklar buzdan bir ormana dönüşmüştü. Bir gün Miss Sullivan bana bir kar fırtınasının geldiğini söyledi. Yağan ilk kar tanelerini görmek üzere kapıya koştuk. Saatler sonra kar sessizce ve yumuşacık yağmaya başlamıştı. Gece olduğunda kar hala yağıyordu. Öğretmenim bütün yolların kapandığını ve her yerin karlarla kaplı bir tarla görünümünde olduğunu söyledi. Yalnızca evler ve ağaçlar görünüyordu. Geceleyin kuvvetli bir rüzgar esmeye başladı. Ateşin etrafında oturup hikayeler anlattık. Kendimizi çok mutlu hissediyorduk ve dünya ile bağlarımızın kesildiğini tamamen unutmuştuk. Daha sonra rüzgar öylesine hızlandı ki ev sallanmaya başladı. Ağaçların dallarının pencerelere çarptığını hissediyordum. Fırtınanın başlayışının üçüncü günü kar durdu. Güneş bulutları yararak geniş ve beyaz düzlük üzerinde parlamaya başladı. Karlar arasında dar patikalar açılmıştı. Paltomu giyerek dışarı çıktım. Hava o kadar soğuktu ki yüzümü acıttı. Evin hemen yanındaki tarlada büyüyen çam ağaçlarına ulaşmayı başardık. Beyaz ağaçlar gökyüzüne uzanıyordu. Ortalıkta hiç çam kokusu yoktu. Dokundukça ağaçlardan karların döküldüğünü hissediyordum. Karlar üzerine düşen güneş ışığı o kadar parlaktı ki neredeyse bu parlayan beyazlığı görebiliyordum. Günler geçtikçe güneş karların bir kısmını eritti. Ancak karlar tümüyle erimeden yeni bir fırtına geldi. Kış boyunca ayaklarım toprağa çok az basabildi. Bazen ağaçlardan buzlar düşüyordu. Fakat göl kış boyunca kas katı buz olarak kaldı. O kış en sevdiğimiz oyun kızak kaymaktı. Gölün dik kıyılarında kayardık. Dik yamacın tepesinden bir çocuk kızağımızı iterdi. Aşağı doğru kayarak o hızla gölü geçerdik. Bundan ne kadar hoşlanırdım. Sanki bizi dünyaya bağlayan zincirlerden kurtulmuş, rüzgar kadar özgür hissediyordum kendimi.
6. Bölüm. 1890 yılının ilk baharında konuşmayı öğrendim. Daima bunu yapabilmeyi isterdim. Bir elimi boğazıma koyarak, diğer elimle dudaklarımın hareketini izlemek suretiyle ses çıkarırdım. Ses veren şeye hayrandım. Kedinin mırıltısını ya da köpeğin hırlamasını dinlemeyi severdim. Ayrıca elimi şarkı söyleyen birinin boğazına ya da çalan bir piyanonun üzerine koymaktan da hoşlanırdım. Görme ve işitme yeteneğimi kaybetmeden önce konuşmayı öğreniyordum. Fakat hastalığımdan sonra konuşmam durdu çünkü işitemiyordum. Gün boyu annemin kollarında oturarak ellerimi yüzünde gezdirirdim. Çünkü dudaklarının hareketi bana mutluluk verirdi. Konuşmanın ne olduğunu unuttuğum halde dudaklarımı oynatırdım. Arkadaşlarım ağlamamın ve gülmemin doğal olduğunu söylerlerdi. Bir süre ne anlama geldiklerini bilmeden bir sürü ses çıkardım ve sözcüklerin bazı kısımlarını söyleyebildim. Bir tek sözcüğün anlamını hatırlayabiliyordum. O da su idi. Miss Sullivan bana konuşmayı öğretmeden önce söyleyebildiğim bu bir tek kelimeyi bile insanların anlaması zordu. Kelimeleri parmaklarımla hecelemeyi öğrendiğim zaman bu kelimeyi kullanmayı da bıraktım. Uzun zamandan beri çevrendekilerin konuştuklarını, hatta sağır çocuklara bile konuşmanın öğretebileceğini biliyordum. Yalnızca ellerimle konuşmak bana yetmiyordu. Tamamen el alfabesine bağımlı olan insanlar bir boşluk, bir çeşit sıkıntı duyarlar. Çevremdekilerle konuşmak istediğimi hissetmiş, sonunda başaramadığım zaman üzülebileceğim korkusuyla çevremdekilerin beni teşvik etmemelerine rağmen sesimi ve dudaklarımı kullanmaya çalışmıştım. Bu sıralarda şans eseri bir başka kör ve sağır kızın konuşmayı öğrendiğini duymuştum. 1890 yılında bu kızın öğretmeni Mrs. Lamson, Norveç ve İsveç'e yapmış olduğu ziyaretten hemen sonra beni görmeye geldi. Oradaki konuşmayı öğrenen kızdan bana bahsetti. Bu kızın başarısını duyar duymaz büyük bir öğrenme hevesine kapıldım. Karar verdim. Ben de konuşmayı öğrenecektim. Miss Sullivan beni tavsiyelerde bulunması ve yardım etmesi için konuşma öğretmeni ve aynı zamanda Boston'daki Horace Mann Sağırlar Okulu'nun müdüresi olan Miss Sarah Fuller'a götürünceye kadar rahat edemedim. Bu sevgi dolu, iyi huylu hanımefendi bana konuşmayı kendisinin öğretmesini önerdi ve 26 Mart 1890 tarihinde derslere başladık. Miss Fuller'ın yöntemi şöyleydi. Elimi hafifçe yüzünde gezdiriyor ve bir ses çıkardığında dilinin ve dudaklarının durumunu hissetmemi sağlıyordu. Her şeyi onun yaptığı gibi yapmaya büyük bir çaba harcıyordum. Bir derste konuşmanın 6 öğesi M, P, A, S, T ve I harflerini öğrendim. Miss Fuller bana topu topu 11 ders verdi. İlk cümlemi söylediğim zaman hissettiğim şaşkınlık ve coşkuyu hiç unutamam. Ilıktır diyebilmiştim. Kelimeler çok açık ve anlaşılır biçimde değildi fakat insan konuşmasıydı. İlk kelimesini söylediği zaman hissettiği keşfetme duygusunu ve mutluluğu hiçbir sağır çocuk unutamaz. Beni her şeyle, oyuncaklarımla, taşlarla, kuşlar ve hayvanlarla konuşmaya iten hevesi sanırım yalnızca sağır bir kişi anlayabilir. Kardeşim Mildred'i çağırdığımda gelmesi, köpeklerin verdiğim emirlere uymalarını hissetmek ne büyük bir mutluluktu. Düşüncelerimi ifade etmek için el alfabesinin yanı sıra konuşma yolunu kullanmakla kendimi daha özgür hissediyordum. Ancak konuşmayı kısa sürede öğrendiğimi düşünmüyorsunuzdur herhalde. Başlangıçta yalnızca konuşmanın elemanlarını öğrenmiştim. Miss Fuller ve Miss Sullivan beni anlayabiliyorlardı. Ama diğer insanlar söylediğim 100 kelimeden bir tanesini bile anlayamıyorlardı. Miss Fuller'dan ders aldıktan sonra da yardıma çok ihtiyacım vardı. Miss Sullivan'ın bilgisi, sevgisi ve sürekli çabaları olmasaydı, doğal insan konuşmasına doğru böyle bir gelişme gösteremezdim. İlk zamanlar en yakın arkadaşlarım bile beni anlayamadıkları sıralarda gece gündüz çalıştım. İkinci evrede sesleri açıkça söyleyebilmek ve çeşitli biçimlerde birleştirebilmek için her zaman Miss Sullivan'a ihtiyacım vardı. Yıllar sonra konuşmayı öğrendim. Miss Sullivan bazı kelimeleri telaffuz ederken yaptığım yanlışlara hala dikkatimi çekiyordu.
Bütün konuşma öğretmenleri bunun ne demek olduğunu ve çektiğim sıkıntıları bilirler. Öğretmenimin dudaklarını okurken tamamen parmaklarıma bağımlıydım. Boğazından çıkan ses titreşimlerini, ağız hareketlerini ve yüz ifadelerini yakalamak için dokunma duyumu kullanmak zorundaydım. Bu duyu sık sık yanılırdı. Bazen doğru sesi çıkartabilmek için saatlerce aynı kelimeleri tekrarlamak zorunda kalırdım. Çalıştım, çalıştım, çalıştım. Zaman zaman yorgun düşer ve moralim bozulurdu. Yine de o anlarda kısa bir süre sonra eve döneceğimi ve ailemin benimle ne kadar gururlanacağını düşünerek tekrar çalışmaya devam ederdim. Küçük kız kardeşim artık beni anlayabilecek düşüncesi bütün zorluklardan daha güçlüydü. Kendi kendime mutlulukla konuşabiliyorum diye tekrarlıyordum. Annemle konuşabileceğimi ve onun cevaplarını dudaklarından okuyabileceğimi düşündükçe üzüntüm ve huzursuzluğum geçiyordu. Konuşmanın parmaklarla hecelemekten daha kolay olduğunu görmek bana çok ilginç geldi. Diğer insanlarla konuşmanın bir yolu olarak el alfabesini bıraktım. Fakat Miss Sullivan ve bazı arkadaşlarım benimle konuşurken dudaktan okumaktan daha hızlı ve uygun olan bu yolu kullanıyorlardı. Belki bilmeyenleri şaşırtan el alfabesinden size biraz bahsetsem iyi olur. Bir şey okuyan ya da benimle konuşan kişi sağırların kullandığı tek el alfabesini kullanarak elime heceler. Elimi konuşan kişinin elinin üzerine öylesine hafif koyarım ki elini özgürce hareket ettirebilir. Bu durumda elin hareketini hissetmek, görmek kadar kolay olur. Benim hecelenen harfleri hissetmem, sizin okurken her harfi ayrı ayrı görmenizden daha fazla değildi. Bazı arkadaşlarım tecrübeli birinin daktilo yazması kadar hızlı heceliyorlardı. Hecelemek de şüphesiz yazmak gibi bilinçli yapılan bir hareket değildir. Konuşmayı öğrendiğimde eve dönmek için sabırsızlanıyordum. Sonunda dönüş yolculuğu başladı. Trende Miss Sullivan ile mümkün olduğunca çok konuşuyordum. Çünkü ailemi görmeden önce konuşmamı ilerletmek için her dakikayı değerlendirmek istiyordum. Tren Tuscumbia istasyonunda durduğunda tüm ailem bizi bekliyordu. Annemin beni göğsüne bastırarak, hiç konuşmadan söylediğim her kelimeyi coşkuyla dinlediğini, şimdi düşündüğüm zaman gözlerim yaşlarla dolar. Kardeşim Mildred bir elimi tutarak öpmüş ve dans etmeye başlamıştı. Babam ise sevgisini ve övüncünü büyük bir sessizlikle göstermişti. 7. Bölüm. Çocukluğumda 1892 kışını karartan bir olay başıma geldi. Neşe kalbimden silindi ve uzun bir süre kuşku, endişe ve korku içinde yaşadım. Kitaplar benim için cazibelerini yitirdiler. Hatta şimdi o günlerin düşüncesi bile beni mutsuz etmeye yetiyor. Bütün bu sorunlar kendi yazdığım ve Perkins Körler Enstitüsü Müdürü Mr. Anagos'a gönderdiğim Soğuk Kral adlı hikaye neden oldu. Bu hikayeyi konuşmasını öğrendikten sonra evde kaldığım sonbahar aylarında yazmıştım. Eğrelti oda ocağında her zamankinden daha fazla kalmıştık. Oradayken Miss Sullivan bana sonbahar yapraklarının güzelliğinden bahsetmişti. Anlatışı bana küçüklüğümde anlatılan ama şimdi bilinçli olarak hiçbir şey hatırlayamadığım bir hikayeyi hatırlattı. Büyük bir hevesle oturup Miss Sullivan'ın bana anlattıkları ile ilgili bir hikaye yazmaya koyuldum. Yalnızca kendi fikirlerimi kaleme aldığımı sanıyordum. Düşüncelerim kolayca akıyordu. Kompozisyonumun iyi olduğunu düşünüyordum. Sözcükler kolayca ve çabucak aklıma geliyordu. Cümle cümle düşünüyor ve sonra da Braille ile yazıyordum. Hikaye tamamlandığında onu öğretmenime okudum. Güzel kısımlarda nasıl haz duyduğumu, Öğretmenim bir yanlışı düzeltmek için beni durdurduğunda nasıl üzüldüğümü hala hatırlayabiliyorum. Akşam yemeğinde hikaye bütün aileye okundu. Hepsi benim böylesine güzel bir şey yazabilmeme şaşırdılar. Biri benim bunu bir kitapta okuyup okumadığımı sordu. Daha önce bu hikayeyi dinleyip dinlemediğimi hatırlamadığımdan bu soru beni şaşırttı. Hayır dedim, bu benim hikayem. Onu Mr. Anaskos için yazdım. Daha sonra hikayeyi temize çektim ve doğum gününde kendisine gönderdim. Hikayenin adını Sonbahar Yaprakları yerine Soğuk Kral olarak değiştirdim. Postalamak üzere postaneye kendim götürdüm. Sanki havada uçuyordum. Bu doğum günü hediyesinin beni nasıl mutsuz edeceğini kestiremiyordum. Mr. Anaknos, Soğuk Kral'dan öylesine etkilenmişti ki onu Perkins Enstitüsü bültenlerinde yayınlattı. Bu mutluluğumun doruk noktasıydı. Kısa bir süre sonra Boston'a döndüm. Ben doğmadan önce Soğuk Kral'a benzeyen bir hikayenin yayınlanmış olduğu anlaşıldı. Bu hikaye Miss Margaret Canby tarafından Soğuk Periler adıyla yazılmıştı. Birdie ve Arkadaşları adlı kitapta yer alıyordu. İki hikaye düşünce tarzı ve anlatım yönünden o kadar benzeşiyordu ki bana okunmuş olan hikayenin Miss Canby'ninki olduğu açıktı. Bu durumda benimki kopya oluyordu. Bunu anlamak benim için güçtü ama anladığımda çok üzüldüm. İnsanlar benim dürüst olmadığımı düşündüler. Öğretmenim ve bana yakın olan diğer sevdiğim kişiler hakkımda kuşkuya düştüler. Böyle bir şeyin nasıl olduğunu anlayamıyordum. Soğuk Kral'ı yazmadan önce bana okunan hikayelerle ilgili olarak tekrar tekrar bir şeyler hatırlamaya çalışıyordum. Önceleri olaylardan ötürü çok zor durumlarda kalmasına rağmen Mr. Anaknos bana inanıyor gibiydi. Bana karşı çok yumuşak ve nazikti. Kısa bir süre için bakışlarındaki gölge dağılmıştı. Onu üzmemek için mutsuz olmamaya ve Washington'ın doğum günü için okulda düzenlenen programa mümkün olduğunca iyi hazırlanmaya çalışıyordu.